Podcast dinle.
İyi akşamlar dileğiyle sahnede yerimizi alalım. Hocalık biraz sahne sanatını andırır. Ben bunu ilk başlarda çok hissederdim. Mesleğe yeni atıldığım dönemlerde büyük zorluk çekerdim. Karşımda dinleyenler, seyredenler var ve siz çıkmışsınız, bir oyun sergiliyorsunuz. Sıktığınız vakit uyutuyorsunuz milleti. Ki bizim konumuzda çok müsait uyutmaya. O yüzden elden geldiğince uyanık tutmaya hep çaba harcamışımdır. Ne kadar başarırım bilemiyorum. Ancak işte seyredenler, dinleyenler bu kararı verecektir. Efendim, hukuk ve siyaset olayından bahsettik Atina'da ve bunun en önemli kişisi Perikles dedik. Perikles gerçekten olağanüstü bir devlet adamı, bir düşünür aynı zamanda. Devlet adamının, devlet idare eden kişinin nasıl olması gerektiği konusunda da bize bir fikir veriyor. Plutarkos adındaki yüzyıllar sonra yaşamış Roma devrindeki bir Yunanlı tarihçi bize Perikles'ten şeyler aktarıyor, düşüncelerini aktarıyor. Temistokles'ten, Tuketides'ten almış o da bunları ve derleyip toparlamış. Bir çeşit siyasetname çıkarmış. Bizim geleneklerimiz arasında bulunur İslam dünyasında siyasetname. Böyle bir çeşit siyasetnamesi vardır Perikles'le ilgili olarak Plutarkos'un. Ve ömür bizim bildiğimiz, tanıdığımız siyasetnamelerden farkı nedir? Niye bu özgündür diye sorarsanız, ilk halk erki demokrasi devleti olan Atinalı devlet adamına tavsiyelerde bulunuyor. Bu önemli. Hükümdarlık devleti değil, monarşi değil, bir demokrasi devletinin, cumhuriyet diyebilirsiniz buna, nasıl olması gerektiğinden bahsediyor ve her şeyden önce bir akıl varlığıdır diyor. Akıl varlığıdır, kendini duygularına terk etmemesi gerekir. Oba boy geleneğini devam ettirenler duygularına kendilerini terk eden kimselerdir diyor. Ne demek bu? Bana kan bağı bulunan kişiyi tercih ediyorum o durumda. Kayırıyorum. Kanımla, canımla bağlı olduğum insanların önceliği var. Halbuki hukuk devletinde, bir cumhuriyette kan bağının önemi yoktur. Hukuk devletinin en bariz göstergesi liyakattır. layık olanı gerektiği yere koymak, yerleştirmek.
Hocam peki hukuk devleti hani bu dediğinizden şey gibi anlaşılabiliyor. Yanlış anlıyor da olabilirim. Yani illa demokratik devlette mi mümkün
Hayır,
oluyor?
Hayır, hukuk devleti olarak tasrih ettim. Ama hukuk devletinin Perikles'e göre en belirgin isharı demokrasi oluyor. Gerekçen olacak hukuk devletinde. Kanuni bir gerekçen olacak. Onun üzerine fazla durmadık. Cumhuriyette halkın desteklediği kişi gerekçesini, meşruluk kaynağını halktan, halk tarafından seçilmiş olmakta buluyor. Savaşçı devletlerde, muharip devletlerde, işte bizde böyledir. Başa geçen kişi muzaffer kumandandır. Hanedan idare ediyor, tamam. O hanedan mağlubiyet üstüne, yenilgi üzerine yenilgi görüyorsa idare etme meşruluğunu kaybediyor. Anlatabiliyor muyum? Atina'nın karşısında yer alan Isparta'da halk oyu meşruluk kaynağı değil. Ama başa geçirilen kişinin liyakat sahibi olması, layık olması önemli. Ve onu denetleyen de halkın seçtiği kurullardır. Yani yine bir halk desteği var arkasında. Doğrudan veya dolaylı kamu desteğine sahip olmayan bir idare gayri kanunidir. Bu söylediğim şeyin içinde, çerçevede göre. Doğrudan veya doğrudan nerededir? Atina'dadır. Dolaylı nerede? Isparta'dadır. Ama her ikisinde de bir kamu denetimi ve desteği söz konusudur. Isparta'da tekrar ediyorum. Hükümdarın, idarecinin askeri zaferle gelmesi şart koşuluyor ve bunu yine değerlendiren Isparta vatandaşıdır. Atina'da aranan zafer söz konusu mudur? Kısmen evet. Ama bunun yanında başka birçok etken var. Bundan dolayı da Atina bir sivil devlettir. Isparta ise askeri bir devlet. Atina'da bu askeri alanın yanında söz konusu olan etkenler nelerdir? Isparta'da olmayan. Burada en başta iktisat gelmektedir. Hukuk Isparta'da da var. Öğretim Isparta'da yok. Bakın burası çok önemli. Ama eğitim var Isparta'da. O eğitim tamamıyla savaşmaya yöneliktir. Atina'da eğitimin yanı sıra, aileden aldığın eğitimin yanı sıra resmi bir öğretim var. Ve o öğretimin basamakları var. Temel öğretim var. Daha yüksek bir öğretim de ortaya çıkıyor. Ama henüz yüksek öğretim yok. Bu büyük, bu muazzam devrimi yaratacak. Her şeyde olduğu gibi yine Eflatun gelecek karşımıza. Onu şimdi bir tarafa bırakıyoruz. Öğretimin amacı işe yarar, bilgili, becerikli vatandaşın ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bilgili, becerikli vatandaş öncelikle siyasette ve iktisatta sivrilen kişidir. Ticaret diyelim, iktisat bir tarafa bırakalım, ticarette ve siyasette sivrilmiş olan kişidir. Bunun yanında tabii ki askerliğe de önem veriliyor. Ama askerlik baş tacı kılınmıyor.
Belki atlet olmasına da önem veriliyor değil mi? Sporcu olmasına yani o dönem.
O temel öğretimde verilen bir olaydır. İdman, beden eğitimi temel öğretimin bir parçasıdır. Yazma, okuma, şiir, müzik ve beden eğitimi. Neden beden eğitimi? Onu daha önce bir kere söylediydik, konuşmuştuk. Sağlık bakımından bugün beklediğimiz sağlıklı insanın yetişmesi. Yunanlının öyle bir derdi yok. Çünkü zaten hareket halinde. Bugün niye spor yapılıyor? Hareket sağlamak için. Hareketimiz yok. Bugün beden eğitimi sahte harekettir. Doğal olmayan bir harekettir. Oysa o günlerde istemediğin kadar doğal hareket var. Ya bugün hareket etme imkanımız yok. Dedim, söylemiştim, yatak odasından kenefe adam arabasıyla gidiyor. Bu derece bir rezalet bu bugün şeysinde. Öyle bir şey yok orada. Yunan'da dehşet önemli olan olay güzellik. Güzellik. Her şeyin güzelini arıyor adamlar. Güzellik hastası adamlar. Ve bundan da gene bahsettik. Güzellik bakışımlılıkla, simetriyle İç içe olan bir şey. Sanatta bunu görüyoruz. Mimaride, heykeltıraşta, resimde, müzikte ne olsa olduğunu bilmiyorum. Haberim yok müzikleri hakkında ama bol miktarda heykelleri var memleketimizde. Oradan görüyoruz. Yani o kadar nefis heykeller ki bunun. Kadın heykellerine aşık olabilirsin. O kadar güzel. Başka diyarlarda da heykeltıraşlık var. Hepsinde bir sembolleştirme olayı var. Burada yok. Olduğu gibi vermeye çalışıyor. Güzelleştirerek. Çirkin insanı koymuyor. Bir çirkin adamı gördük, o da Sokrates. Onu güzelleştiremediler, onun heykellerini.
Çirkinmiş çünkü.
Kendisi de söylüyor bunu.
Hocam estetik kavramı dediğimiz kavram mı ortaya çıkıyor tabii. Atina'da? Estetik.
Aesthesis duyumlamadır. Duyumlama. Güzeli duyma. Ve bunu beden eğitimiyle sağlıyor. Hipokrates'e atfedilir. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Şeyse atasözü. Hipokrates'ten çıktığı iddia olunur. Dediğim gibi doğruluğu doğrulayacak durumda değilim. Çok yerinde bir sözdür bu Yunanlı için. Bu yüzden Yunanlı hep yüzeysel kabul edilmiştir. Hep dış görünüşle. Hayır. Son derece gelişmiş bir mistiklik de var. Yani içe. Mistikliğin bizdeki karşılığı batıniliktir. Batın, içe bakma. İç güzelliğini sağlama. Bu iç güzelliğinin de en önemli belirtisi insanın basiret sahibi olmasıdır. Basiret gönül gözüdür. O gönül gözü duyguların yumağı. Nasıl ki aklın yeri olarak dimağı gösteriyorsak, duygularınki de gönüldür. Her ikisi de zaman ve mekan dışı. Yerlerini, mekanlarını göstermeye imkan yok. Gönlün ve şeyin, dimağın.
Ama zamandan azade değiller, değil mi?
Şimdi yerin... Zamandan da azadedir. Çünkü aklın ortaya koyduğu kavramlar zamana bağlı değildirler. Kavram değişmez. Bu ülküdür, yani bu idealdir. Değişir mi? Değişmesi değişiyor, değiştiği takdirde o düşüncedir. Kavramın gerçeklik karşısında anlam kaymaları bize düşünceyi vermektedir. Dönelim gönle. Gönlün ifade edilebilirliği dile getirilmesi akılla mümkündür. Duygular kendi başlarına dil yoluyla ifadelerini bulamazlar. Mutlaka aklın müdahalesi gerekir. Çünkü duyguları dille ifade etmen için onları bir kavramın içine koyman lazım. Kavramsız olarak bildiremezsin. Ah gönlüm sana kaydı. Ey sevgilim işte bilmem ıvırdı zıvır filan. Nedir bunlar? Hepsi bir kavram içinde yer almaktadır. Kavramsız duygu ifadesi sadece vücut dilinde veya
mimikle,
yüz dilinde olabilir. Vücutta ve yüz ifadesinde olabilir. Bu bapta hayvanda da görüyoruz. Evrim basamaklarının üst taraflarında yer alan türlerde çok önemli ölçüde yüz ifadesi vardır. Yüz ifadesi derken kastım esas gözdür. Atta, itte, kedide, kartalda, şahinde, kargada göz vardır. Bakış vardır. Çok belirgin hem de. Zevk aldığında. Başka türlü ifadeleri var mı? Var. Ses ifadeleri var. Zevk aldığında başka ses çıkarıyor. Ne bileyim ben, kızdığında, öfkelendiğinde farklı bir ses çıkarıyor. Başka vücut hareketleri oluyor. Bunları zaten tanıman lazım ki hayvanın nasıl bir şey alacağını, tepki gösterdiğini anlayasın. Kimisi kuyruk sallayarak dostluğunu gösteriyor. Yahut da sana yakın olduğunu söylüyor. Kimisi kuyruk salladığında sinirliliğini gösteriyor. Sinirlendiğini gösteriyor. Böyle değil. Ama şu var. Bütün duygu ifadeleri hayvanlarda tek tiptir. Basma kalıptır. Frenkçesiyle klişe. Anlayabiliyor muyum? Bireyden bireye neden zevk aldığını, neden zevk almadığını, neye yakınlık gösterdiğini, neye göstermediğini belirtileri var. Ama bu belirtiler önemli ölçüde ortak bir zemine oturur. Bu yüzden de hayvanda edep aranmaz. Edep yoktur. Edep insana mahsustur. Ve edebin başında utanma gelir. İnsanın birinci derecedeki belirleyicisi edep, edebinki de utanmadır. Tevrat'ın başında yer alan tekvin kısmının da başında yer alan bir kesit vardır. Allah'ın Hazreti Adem'le sohbeti, konuşması. Bu kısmen Kur'an'da da vardır ama bu ayrıntılı biçimde değil. İşte onu bir nebzecik kandan, çamurdan filan meydana getiriyor. Şu oluyor, bu oluyor filan. Havva'nın yaratılması Kur'an ile şeyde çok farklıdır.
Tevrat'ta
zaten Kur'an'da geçmez Havva. Evet. Sizi bir kadın ve bir erkek olarak yarattık diyor. Halbuki orada önce Adem yaratılıyor. Adem'in kalça kemiğinden Havva, yani Adem yalnız kalmasın diye kalça kemiğinden şey yaratılıyor. Havva yaratılıyor. Neyse. O bir tarafı, şimdi o bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şurası. Çok canlı bir biçimde veriliyor orada. Tiyatro var. Allah'ın adımlarını işitiyor şey. Söyle adını Adem. Ve saklanıyor. Çalı çırpın arkasında saklanıyor. Allah da haykırıyor. Adem! Neredesin? Ya Rab! Sen nerede olduğumu nasıl bilmezsin? Biliyorsun tabii ki. Sen bırak benim bana soruyla cevap vermeyi diyor. Soruma cevap ver diyor. İşte çalı çırpının arkasında saklanıyorum. Niye saklanıyorsun diye soruyor. Utanıyorum diyor. Niye utanıyorsun diyor. Çıplağım da ondan diyor. Nereden geliyor bu anlayış, bu utanma? Yasak olan bilgi ağacından yediği yemişten ileri geliyor. Yani Adem bilinçsiz bir canlıyken bilinçleniyor. Kendinin ne olduğunu anlıyor. Anlama akıl yoluyla olan bir iştir.
Bilgi ağacı değil, bilinç ağacı.
Bilinç ağacı da diye, evet.
Bilgi ağacı değil o halde. Bilinç ağacı.
Tabii bilgiyi en mükemmel işleyişte bilinç elde ediliyor. Hayvanda bilinç yok. Farkındalık var. Kedinin kuyruğundan çektiğinde işte bağırıyor. Okşadığında hırlıyor. Bunlar farkında. Her hayvan, her şey seviyesindeki, söyle adını, evrim seviyesindeki türlerde farkındalık var. O yüzden birey diyoruz hayvanlara. Bitkilerde de bu var. Bitki bunu ifade etmiyor ama yani ifade ediyor da bizim genelde anlayacağımız biçimde ifade etmiyor. Hoşuna gitmedi mi mesela kuruyor, soluyor vesaire bir şey.
O canlılık tarzı hayvanınki kadar benzemiyor bize, belki ondan anladım.
Ondan anlıyor. Biz kendimize çok benzetiyoruz tabii. İnsan nerede meydana gel, nasıl olmuştur, nerede ortaya çıkıyor? İşte Adem'de görüyoruz. Ondan önce vardı insan ama insan değildi.
Beşerdi.
Beşerdi. Bunu hep karıştırırlar. Evrim işte, evrim yoktur, bilmem şunu. Evrim var mıydı, yok bilmiyoruz onu. Ama o beşerin öbür canlılarla büyük bir benzerliği var. Büyük bir benzerliği var. Organik bir benzerlik bu. Aynı mekanizmalar iş başında. Topyekun farklı olan, tamamıyla başkalaşmış olan insandır, Adem'dir.
Hocam bu tasavvufçular bile bizde, hani bu insanın nefs mertebelerinde mesela nefsi nebatiden, nefsi hayvaniden falan bahseder. Evet. Aslında bu dediğinizi destekler bir şeydir o.
Bizde zaten İslam geleneğinde evrimin yasaklanması falan yoktu. Bunu biz sonra ithal ettik, her şeyin olduğu gibi. Avrupa Amerika'dan, özellikle de Amerika'dan alınma bir saçmalıktır. Neyse. Yani zararlı olan bunun ideolojik tarafıdır. Evrimciliktir. Yoksa evrimin biyolojinin bir kolu olduğundan şüphe edemeyiz. Bu vazgeçilmez bir şarttır.
Bir de evrim dediğiniz o, gibi o beşer yanıyla ilgili insan.
Evet. O, dediğim gibi onu da kesin bilmiyoruz. Ama o fizyolojik benzerlikler, metabolizm benzerlikleri ortada olan şeylerdir. Şimdi insanın değerini düşürmek için insanı beşerleştiriyor. Değil mi? Beşere indirgiyor. Beşerle insan arasındaki bağlantı varlıksaldır, ontolojiktir. Yani sen beşer değilsen o insanlık üstüne inşa edilemez. Beşerliğini yitirdiğin anda insanlığın da gidiyor. Topyekün mü gidiyor bilmiyoruz. İşte orasını bilmiyoruz. Ölümden sonra olan. O insanın devam edip etmediğini bilmiyoruz. İnanıyoruz ona. O bir inançtır. Tamam. Ama beşerliğini de ayakta tutan, mümkün kılan insanlığındır. Yani psikososyal, kültürel bir varlık olman sayesinde beşerliğini götürüyorsun. İkisi birbirine karşılıklı bağlı, bağlaşmış vaziyette ikisi. Biri düştü mü öbürü de düşüyor. Oluş babından beşerlik önce geliyor. Öbürüsü dünyaya geldikten sonra kendini göstermeye başlıyor. Toplumsallaşma ve insanileşmeyle.
Peki biraz bu kuvve fiil şeyinde düşünebilir miyiz beşer insan
ilişkisine? Olabilir. Bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken bilimsel olarak o insan beşerlikte bil kuvve barınıyor mu gösteremiyoruz böyle parmakla. İşaret edemiyoruz. Hiçbir zaman da edemeyeceğiz. O bırak o suni zekalar bilmem şunlar bunlar büyük bir matahmış gibi. Günümüz insanı zırvalamada doymuyor. Zibidilikle doymuyor. Doyumsuz bir halde. Goethe'nin Mefistosu gibi. Şeytanı gibi. Doymuyor bir türlü. Sürekli şey yapmak peşinde. Ve ona uyan tabii de bir de Faust var. Şeytana uyan insan. Şimdi Yunan'da şeyin Perikles'in ideal devlet adamı seçimle iş başına gelen ve bunu sağlamak üzere bir takım maddi manevi işleri ortaya koyan kişidir. Diyor ki seçilinceye değin sürekli halkın önünde olman lazım. Görüşlerini, dertlerini ne yap edeceğini bildirmen lazım. Bunu elden geldiğince düzgün bir dille yapacaksın. Öncelikle dilin altını çiziyor. Çünkü bütün ilan ettiklerin bilgi ihtiva etmektedir. O bilgiyi insanlara dil yoluyla aktarıyorsun. Dinin yanı sıra kendini de güzel göstermen lazım. İnsanlar doğal olarak doğadan çirkine sırt çevirirler. Ama bir kere seçildikten sonra o kadar sık çıkma ortalığa diyor. Çok konuşma diyor. Çünkü insanlar çabuk bıkarlar. Hep aynı yüzü görmekten, aynı sözleri dinlemekten. Yüzünü eskitme demeye getiriyor. Siyasette sür git liyakata uyamazsın. Kayırmacılıklar var. Olmak zorundadır. Kendine taraftar toplayacaksın. Bunlar da kayırmayla oluyor. Paraca, ünvanca, makamca bir kayırma oluyor. Bunu en az miktarda tutmaya bak. Asgari olsun diyor bu. Bunun için de sen kendin bir kere bir zengin ol diyor. Zengin ol, en azından kamunun kaynaklarından yararlandırma, kendi kaynaklarından yararlandır kurduğun çevreyi. Bizden olmadığı için söyleyeyim, Pakistan'ın bir efsane devlet başkanı vardı, Zülfikar Ali Bhutto. Çok zengin bir adamdı. Asilzadeydi. Derler ki Zülfikar Ali Bhutto çalmamıştır. Çünkü o sonra askeri darbeyle indiriliyor ve hırsızlıkla suçlanıyor. Yok dediler bana. Bana söyleyenlerin yalancısıyım Pakistan'da. Kendisi çalmadı. Çünkü ihtiyacı yoktu. Ve etrafındakilere, yani taraftarlarına tattırdı servetinden. Ama kendi servetiydi. Devletin kasalarından, kamunun şeyinden vermedi. Yalan. Neyse, yalan veya doğru bilmiyorum. Bana söylenen bu örnek diye bunu şimdi şey yaptım. Bunu kastediyor Perikles. Yani elden geldiğince sen zengin ol ki iktidarını ayakta tutacak, destekleyecek kimseleri satın alabilesin. Kendi gücünle, kendi servetinle. Şeye dokunmadan, kamunun servetine dokunmadan yapabilesin.
Peki o zenginleşmenin yolunun ne olduğunu?
İşte şimdi oraya geldik. Bu serbest siyaset rekabetine koşut ticari rekabettir. Perikles demokrasisinin icabıdır. Bir siyasi yarış, iki ticari yarış. Bugünün veya yeni çağın diyelim demokrasilerinden çok önemli bir fark, Atina demokrasisi halk erki soylu esaslıdır. Aristokratiktir.
Aristokratik demokrasi gibi bir rejim adı mı oluyor?
O kaynaktan geliyor. Bunların hepsi, saydığım saymadığım bütün bu adamlar kendileri asilzadedirler. Yeni çağ demokrasileri İngiltere'de başlayan ve sonra işte yayılan Avrupa'ya mahsus bir toplum sınıfından çıkar. Bunu çok sonra geleceğiz. Kent soylulara, burjuvaziye dayanır.
Hocam peki Atina'da da hani bu proto burjuva sınıfı oluşup da bu demokrasiye birazcık itmiyor mu sistemi? Bu yanlış mı olur bu yorum? Yani etkisi yok mu orada?
Burjuva yok. Burjuva ile şehirleşmişlik bir ve aynı şey değildir. Evet, burjuvada yani kent soyluda şehirlilik mündemiçtir, içkindir. Ama bir ve aynı şey değildir. Çünkü Avrupa tarihinin belli bir takım dönemlerine ve şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmış bir toplum sınıfıdır. Bu bir toplum sınıfıdır. Marx'ın ifadesiyle, terimleriyle söylersek bir toplum sınıfıdır. Asilzadelikten sapma, yeni bir toplum sınıfıyla karşı karşıyayız. Ama bu Avrupa'ya Orta Çağ sonlarının, yeni çağ başlarının Avrupa'sına münhasır bir hadisedir.
Buradaki ana ilke soyluluk kavramının anlam kaymasına uğraması mı?
Hayır. İngiltere'de kent soyluların önemli bir kısmı asilzadelerden, toprak zadegânından gelmiştir. Ama bütün kent soyluların ucunda asilzadelik ya soyluluk vardır diyemeyiz. Ama önemli ölçüde oradan geliyorlar. Çünkü toprak zadegânının yanı sıra zadegân olmayan Yahudi unsurları da var. Bunlar da o burjuva sınıfının, o kent soylu sınıfının önemli bir parçasıdırlar. Niye, neden, nasıl? Dediğim gibi çok ileride geleceğimiz bir olaydır bu. Dönelim tekrar buraya. Burada yok bu. Çünkü burada yani Yunan'da henüz derebeyliği yok. Feodalite yok. Feodaller, derebeyleri, Türkçesiyle derebeyleri yine Avrupa'nın belirli bir dönemine işaret etmektedir. Onlardan ortaya çıkmıştır bu kent soyluluk. Onların da önemli bir kısmı, tekrarlıyorum, toprak zadegânıydı. Bütün soylular bir ve aynı şey değildir. Asilzadeler ayrıdır, toprak zadegânıyla ayrıdır. O ticari rekabet, serbest ticaret, servet edinmede kendi yolunu kendin bulman demektir. Burada bir formül var, bir iktisat formülü. Doğanın sana sunduğu maddelerden mamul maddenin ortaya çıkarılması. Bu öteden beri yapılan, olan bir olaydır. Doğayı ben ne anlamda kullanıyorum? Zorunlu ihtiyaçlarımı karşılama bağımından. Bunu yapılma yolu zanaat dedik, teknik dedik. Burada böyle bir şey yok artık. Burada zorunlu ihtiyacı giderme baş tacı edilen bir olay değil. Servet edinme meselesi var. Servet önce malla mülkleydi. Bu 6. yüzyılın ortalarından itibaren, milattan önceden bahsediyorum, paraya dönmüştür. Para ağırlığını arttırdıkça arttırıyor. Ve gün geliyor, milattan önce 4. yüzyılın sonlarında para başat oluyor. Para parayla değiştiriliyor, takas ediliyor. Bugün gördüğümüz şeyler, paranın karşılığı yine para oluyor. Şimdi o servet edinmede temel maddenin elde edilmesinden onun mamul maddeye döndürülmesi süreci iktisadi bir etkinliktir. Bu iktisadi etkinliğin içinde tarım yer aldığı kadar, tarım dışı yeni bir kesim kendini gösteriyor. Üstün zanaat. İsterseniz sanayi diyelim. Ama makinalı sanayi yok henüz. 1730'larda, 40'ların İngiltere'sinde gördüğümüz sanayiyle karıştırılmamalıdır bu. Yani burada bir şeyler elde ediyorsun doğadan. Bunları imalathanelerde işliyorsun.
Teknoloji de yok değil mi bu dönem?
Teknoloji yok. Hayır. Teknoloji teknik henüz var. Ortaya çıkmadı. El emeğiyle bunlar dönüştürülüyor.
Teknik diyebilir miyiz hocam? Bu?
Teknik bunlar. Tamamen teknik. Zanaat. Ve bu temel maddenin, malzemenin ucuzluğu çok önemli. Ne kadar az masrafla elde ediyorsan bunu döndürdükten sonra, mamul maddeye döndürdük de satışa arz ettikten sonra arada kalan o büyük fark kârdır. O kârı arttırmanın yolu, tekrar tekrar aynı yere geliyorum, temel maddenin, ham maddenin ucuza gelmesidir. Ucuza mal edilmesidir. Bunun ancak sömürge dediğimiz yerlerden elde edebiliyorsun bu ham maddeyi. Kendi yerinde vatandaşına ve hatta kölene bunu yaptıramıyorsun. Bunu deniyorlar ve zamanla yürümediğini görüyorlar. İşte mesela Atina'daki gümüş madeninde çalıştırdıkları köleler de bu sürgüt yapamıyor. Çünkü köleyi de hukuka bağlıyor zamanla.
Perikles döneminde özellikle bunu görüyoruz diyelim. Neden diyelim? Çünkü süremiz bitti değerli hocam.
Evet. Peki. Buradan haftaya devam edelim. Ve yine ulaşamadığımız öğretime gelelim. Sofistlere artık kısmetse gelecek hafta ulaşalım.
İnşallah.
İnşallah.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz ve sizlerin sabırlarına hayranım. Bu kadar uzun süre dinleme zahmetinde bulunuyorsunuz.
Hayranlıkla sizi izliyoruz. O yüzden
sağ olun.
Hayran birbirimize hayran olarak bu programı sürdürmeye daha devam etmeye inşallah muvaffak oluruz diyelim.
İnşallah.
Podcast dinle.